Ayrım 13.
16. yüzyılın son yarısında akçenin gümüş nispeti %27. Bu sırada o orta bir ulufe 7 akçeydi ve bir yeniçeri 1.4 dirhem gümüş alıyordu. 1585'te akçenin gümüş nispeti %12.5 indirildi. Orta ulufeliye 8 akçe verilmekteydi. Bu bir miktar dirhem gümüş demektir. Nihayet 1595'te 1 dirhem gümüşten 9.5 akçe kesildiğinden 9 akçeli bir yeniçeriye 1 dirhemden az eksik gümüş veriliyordu. Görülüyor ki ilk yeniçeriye verilen gümüşe nazaran 16. yüzyılın sonundaki bir yeniçerinin aldığı gümüş fazlalığı ancak %25'tir. Halbuki ilk yeniçeri bir akçeye 2.5 kilo et alabiliyordu. 1582'deki bir yeniçeri ise aynı akçeyle ancak 375 gram et alabilmekteydi. Bütün maddelerin bu şekilde yükselişleri düşünülürse, mesela 1. Murat devrine nazaran 3. Murat devrinde her şeyin en az 10 misli pahalıya kalktığı görülür. Eğer yeniçerilerin ulufeleri de bu yükselişe uysaydı, en az ulufe alan Ocaklıların 20 akçe ulufe alması icap edecekti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt 5 Sayı 3 1947 Mayıs-Haziran TTK Basım Evi Ankara Doktor Mustafa Akdağ'ın Yeniçeri Ocak Nizamının Bozuluşu adlı makalesi sayfa 291-299. Hiç kuşku yok ki devletin mali yapısı bozuldukça ve zayıfladıkça bu durum toplumun tümüyle birlikte Yeniçeri Ocağı'nda etkiliyordu. Ne ki toplumun diğer kesimleri organize bir güç oluşturamadığı ve merkezi otoritenin şiddete dayanan baskısına baş kaldıramadığı için bir tepki gösteremiyordu. Ancak bir yandan devlet maliyesinin bozulması, diğer yandan merkezi yönetimin hem basiretsizliği hem de olumsuz icraatları Yeniçeri Ocağı'nın farklı ve çok sert tepkiler göstermesine neden oluyordu. Yeniçeriler moral değerlere nedenli önem veriyor gibi görünseler de onlar yapıları itibariyle moral değerlerden zaten uzaklaşmış bulunuyorlardı. Yeniçeriler moral değerlerin yerine maddi değerleri ön plana çıkarıyor, bu maddi değerler ise cülus bahşişi ve ulufe gibi yasal sözcüklerin yanı sıra yağma, haraç, gasp, soygun, hırsızlık vesaire gibi yasa dışılıkları ifade eden sözcüklerde anlamını buluyordu. Bu iddianın en önemli kanıtını daha 2. Murat, 2. Mehmet döneminde meydana gelen Buçuktepe olayının ikinci ayağını oluşturan akçe sorunu meselesi gerekçesi kanıtlıyordu. Her ne kadar Manisa'ya çekilmiş olan Sultan 2. Murat tekrar saltanata dönmek istiyor, her ne kadar Çandarlı Halil Paşa genç padişah Sultan 2. Mehmet'in devşirmelerden oluşan çevresini devlet hayatı için tehlike olarak görüyor ve eski sultan ile sadrazamı siyasi amaçlarına ulaşmak amacıyla yeniçerileri ayaklandırıyorsa da görünürdeki nedeni ulufe ve akçe sorunu oluşturuyordu. Akçedeki gümüşün azlığı nedeniyle esnafın sorun çıkardığını ve kendilerini zarara soktuğunu ileri süren Yeniçerilerin Buçuktepe'ye çıkmasıyla genç bir padişah hal edilip yerine babası geçiyordu. Üstelik Yeniçeriler yarım akçe daha fazla ulufe alarak adeta ödüllendiriliyordu. Böylece ekonomik içerikli ilk eyleminde hedefe ulaşan Yeniçeriler yine ilk kez adeta merkezi otoriteye ortak oluyordu. Bu deneyde yasa dışı yoldan yaptırım uygulamayı öğrenen Yeniçeriler bu tür eylemleri alışkanlık haline getiriyor ve nihayet cüretlerini divan basıp kelle isteyecek kadar ileri derecelere vardırıyorlardı. Sultan 3. Murad'ın saltanatı sırasında cereyan eden bu olay merkezi otoritenin yasa dışı odaklara baş eğmesi, yasa dışı güç odaklarının mutlak iradenin de üzerinde bir irade oluşturduğunu kanıtlıyordu. Tüm bunların ötesinde ise mafyoz toplum yapısının en temel göstergesi olan bir durum meydana geliyor. Yasa dışı güç odaklarının iradesi yine yasa dışı kuvvet kullanılarak yasal kılıfa sokuluyordu. Osmanlı mutlak iradesi de bu çarpıklığı kabullenerek asırlarca sürecek bir yasa dışı dönemin aciz seyircisi konumuna düşüyordu. Yeniçeri Ocağı'nın mafyoz bir güç odağı konumuna geldiğini ve bu yolda hızla ilerlediğini kanıtlayan bu kanlı olay şöyle cereyan ediyordu. Hammer'a göre bütün intizamsızlıklara rağmen zannedilebilir ki 992 yani 1584 senesinde başlayan ve ondan sonra daima ziyadeleşen tegaşişi sikke kaidesizliği olmasaydı orduda isyan zuhur etmeyecekti. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 159. Tegaşiş aldatmak, hile yapmak, bir mala hile katmak anlamına geliyordu. Yeni Türkçe Lügat, M. Bahaettin, sayfa 227. Tegaşişi sikke ise hileli sikke anlamını taşıyor ve Osmanlı ekonomik yaşamında da sık sık duyuluyordu. Osmanlı yönetimi Sultan 3. Murad'ın saltanatı zamanında kestiği sikkelerde altın ve gümüş ayarını düşük tutuyor veya eksik miktarda kullanıyordu. Böylece sikkenin alım gücü azalıyordu. Devletin gerçekleştirdiği bu uygulama hileli para basmak anlamına geldiği için de buna hileli sikke kurnazlığı deniyordu. Üstelik 1584 yılından itibaren bu iş normalmiş gibi sıradanlaşıyor, paranın alım gücü giderek azalıyor, halk ise bu yoldan fakirleştiriliyordu. 1589 yılında ise iş iyice çığırından çıkıyordu. O tarihe kadar kabul edilen raiç ölçülere göre bir okka gümüşten 500 akçe kesilebilirken, tegaşişi sikke uygulaması sonucu bir okka gümüşten 1000 akçe, hatta daha fazla akçe kesildiği oluyordu. Bu nedenle gümüşün dirhemi 2 akçe yerine 10-12 akçeye satılıyordu. Para işleri Osmanlı Musevilerinin kontrolünde bulunuyordu. Spekülatif kazanca dayalı uluslararası ticaret oligarşisinin Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri bağlamında bu oluşum yine E-Yayınları tarafından basılmış olan Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri adlı yapıtta kapsamlı olarak irdelenmiş bulunuyor. Murat Çulcu. Bu Museviler uluslararası büyük bir banker olan Dona Grazia Nasi'nin kocası Miguez Mendes'in saray üzerindeki büyük etkisi sayesinde hayli nüfuz kazanmış görünüyorlardı. Olaydan 6 yıl sonra Darphane'nin Musevi mültezimi Ali'nin belirttiğine göre Defterdar Mahmud'a bir sikke örneği getiriyordu. Bir badem ağacı yaprağı kadar ince ve bir şebnem katresi kadar hafif olan sikkeyi gösteriyor, ulufe olarak dağıtılmak üzere bu sikkelerden kabul ederse kendisine 200 bin akçe rüşvet vereceğini vaat ediyordu. Ancak Defterdar öneriyi de rüşveti de reddediyordu. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 159. Ancak Musevi mültezim işin peşini bırakmıyordu. Bu kez de Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa'ya gidiyor, aynı sikkeyi teklif ediyordu. Mehmet Paşa Sultan Murad'ın en gözde musahibiydi. Bu ikbali sultanın doğancılığını yaptığı sırada elde etmeye başladığı için doğancı lakabıyla anılıyordu. Rumeli Beylerbeyi Musevi mültezimin önerdiği parayı alıyor, Yeniçerilere ulufe olarak dağıtılması konusunda hiçbir güçlük çıkarmadan kabul edilmesini emrederek defterdarlara veriyordu. Ancak bu karar kısa zamanda duyuluyor, zaten gizliden gizliye hoşnutsuzluk içinde bulunan Yeniçeriler kıpırdanmaya başlıyordu. Bu sırada Mehmet Paşa'nın hasmı olan Sinan ve İbrahim Paşalar da ateşin üzerine körükle gidiyor, Yeniçerileri kışkırtıyorlardı. Böylece Yeniçeri isyanı patlıyordu. Osmanlı Devleti kurulduğundan beri ilk kez Yeniçeriler padişahın sarayını kuşatıyor, divan odasında toplantı halinde bulunan devlet ricaline bir ultimatum vererek Beylerbeyi ile Defterdar'ın kellelerini istiyorlardı. Padişah Yeniçerilere yüklü paralar vererek vakit kazınmaya çalışıyordu. Ancak bunun bir faydası olmuyordu. Asker Beylerbeyi ile Defterdar'ın başları kesilmedikçe içlerinden hiçbirini ulufe almayacağını, eğer alan olursa onu öldüreceklerine yemin ettiklerini söylüyordu. Bununla da yetinmiyor, bağırıp çağırarak şu tehdidi savuruyordu. Beylerbeyini bize teslim ediniz, yoksa padişaha kadar kendimize yol açacağız. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 160. Sultan Halife, Yeniçerilerin muhtemel saldırısına karşı bekçilerini silahlandırarak hazır duruma geçiriyordu. Bu sırada divandakiler de alınacak tedbirleri içeren bir arıza hazırlayıp padişaha sunmak üzere görüşmeleri sürdürüyordu. Nihayet ortak görüş ki Beylerbeyi ile Defterdar'ın başının verilmesi yönündeydi. Kazasker Bostanzade tarafından kaleme alınıyor, Sultan Murat da buna askerin istihsali hoşnudisini amir, yani askerin hoşnut edilmesini emreden bir hattı hümayun yazıyordu. Hattı Hümayun'u ki bu idam fermanı anlamına geliyordu, alan kapıcılar ketüdası padişahın iradesini Beylerbeyi Mehmet Paşa'ya tebliğ ederken belinden hançerini çekip alıyordu. Mehmet Paşa derhal divandan çıkarılıyor ve başı kesilmek üzere cellada teslim ediliyordu. Her ne kadar masum ve namuslu ise de Defterdar da aynı gün 3 Nisan 1589 aynı akibete uğruyor, başı kesiliyor, Beylerbeyi'nin kellesiyle birlikte Yeniçerilerin önüne atılıyordu. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 160. O zamana kadar çeşitli nedenlerle ki bu nedenler bazen siyasi, çoğu kez de ekonomik oluyordu, ayaklanmış bulunan Yeniçeriler Osman Gazi'nin devleti kurmasından bu yana geçen 300 yıl boyunca ilk kez toplantı halindeki divana silahlı baskın yaparak rical mensuplarının kellesini istiyor ve alıyordu. Bu vaka devlet için ziyade mucibi felaket olmak üzere padişahların ve vezirlerin intihatı kuvvetine ve Yeniçerilerin galebesine mebde, yani dayanak zemindir. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 160. Yeniçerilerin divanı basarak Beylerbeyi kellesi alması merkezi otoriteye ağır bir darbe indirirken meydana gelen otorite boşluğunda yine Yeniçeriler doldurmaya başlıyordu. Bir başka ifadeyle artık Yeniçerilerin tercihleri de devlet yönetimi tarafından ciddi ve etkili biçimde hesaba katılıyordu. Zira divan baskını olayı ve Yeniçerilere verilen kelleler ortalığı amaçlanan biçimde yatıştıramıyordu. Yeniçeriler artık tam anlamıyla tetikte bulunuyor, başta padişah olmak üzere yönetim için bir tehdit unsuru oluşturuyordu. Kaldı ki divanı basarak kan döken bu adamlar gerçekte işledikleri suçun nedenli ağır olduğunu biliyor, Memaliki Osmaniye'nin tek hakimi olan Sultan Halife'nin bir fırsatını bulursa kellelerini almakta bir an bile tereddüt etmeyeceğini fark ediyorlardı. Dolayısıyla suç yeni suçları getiriyor, Yeniçeriler hem gelirlerini hem de kellelerini kurtarmak için her şeyi göze alabiliyorlardı. Ancak bir ulufe sorunu nedeniyle meydana gelen olaylar hemen birkaç sene sonra yine bir ulufe sorunu nedeniyle başka bir boyut kazanıyordu. Bu kez Yeniçeriler ile sipahiler karşı karşıya geliyor, Yeniçeriler sipahilere karşı merkezi otoritenin yanında yer alıyor, hatta merkezi otoriteye ortak oluyordu. Bu yeni ulufe olayı da şöyle cereyan ediyordu. Yeniçerilerin divanı basarak Beylerbeyi ve Defterdar'ın kellesini alması, Yeniçerileri devlet içinde merkezi mutlak iradeye paralel bir güç odağı haline getirince, süvari ocağı yani sipahiler bundan gizli bir rahatsızlık duyuyorlardı. Onlar da varlıklarını hissettirmek ve meydanı Yeniçerilere tamamen bırakmamak kaygısıyla paralel bir güç gösterisinde bulunmak amacıyla fırsat kolluyorlardı. Muhakkak ki tek nedeni bu husus teşkil etmiyordu. Devlet düzenindeki bozulma, timar sisteminin soysuzlaşması, timar ve zehamet dağıtımında yapılan yolsuzluklar, merkezi yönetimin haksız ve yolsuz icatları, hayat pahalılığı, kıtlık ve yokluklara karşı ulufelerinin düşük kalması, tegaşişi sikke kuralsızlığının sürdürülmesi, önce Miguel Mendez, Donna Grazia Nazi arasından Josef Yasef Nasi ve son olarak da Esther Kira gibi uluslararası spekülatif kazanca dayalı Sami karakterli ticaret oligarşisinin, bakınız marjinal tarih tezleri yayınları Murat Çulcu, Osmanlı Devleti'ndeki yönetimi kontrol eden uzantılarının oynadığı spekülatif, manipülatif finans oyunları, toplumun tüm kurumları ve herkes gibi silahlı kuvvetleri ve Yeniçerilerle birlikte sipahileri de olumsuz etkiliyor, sinirlerini geriyordu. Bu gerginlik ise hicretin 11. yüzyılına girerken patlamaya dönüşüyordu. 27 Kanun-u Sani 1593 günü Yeniçeri ve sipahilere ulufeleri dağıtılıyordu. Bu sırada yönetim daha önce divan baskını nedeniyle Yeniçerilerden çok korktuğu için Yeniçerilerin ulufesinin tam olarak ödeneceği, buna karşılık sipahilerin bir kısmının ulufesinin gerektiği kadar ödenemeyeceğini açıklıyordu. Bu ayrım ortalığın karışmasına neden oluyordu. Tıpkı daha önce Yeniçerilerin yaptıkları gibi bu kez sipahiler divana hücum ediyor, Defterdar Emir Paşa'nın kellesini istiyorlardı. Padişah tartışmayı bitirmek amacıyla iç hazineden 100 yük akçe çıkararak asilere dağıtıyordu. Ancak alternatif otoritelerin sergilemekte kararlı olan sipahiler parayı almıyor, Defterdar'ın kellesi konusunda ısrar ediyorlardı. Çavuşbaşı ile kapıcular ketüdası birkaç kez asilere gidip ulufenizi aldınız, Defterdar'ın başını ne yapacaksınız diyerek ikna etmeye çalışıyor, buna karşılık taş yağmuruna tutuluyorlardı. Aynı şekilde kaz askerler çıkıyor, işte ulufelerinizi aldınız, Defterdar padişahın temsilcisidir, şeriata uymadan nasıl öldüreceksiniz diyorlar, fakat sözlerini dinletemiyorlardı. Nasihat amacıyla padişah tarafından gönderilen Hatt-ı Hümayun kaz askerler tarafından asilere okunuyor, fakat yine dikkate alınmıyordu. Aynı şekilde vezirler de taşlanıyordu. Dahası Süleymaniye ve Ayasofya camilerinin vaizlarıyla Bektaşi babaları çağrılıyor. Bunlar vezirlerin yanında sipahileri dinliyor. Durumu öğrendikten sonra asilere iki kez nasihat ediyor fakat yine dikkate almıyorlardı. 20 kadar saraylı gelip yalvarıyor, feryat ediyor fakat onlar da taşlanarak aralarından bazıları yaralanıyordu. Tüm bunların üzerine Defterdar'ın sabrı taşıyor, başına yeşil bir sarık sararak ortaya atılmak ve bu işi bitirmek istiyordu. Ancak çavuşlarla divan halkı feryat figan kendisine engel olarak yoldan çeviriyorlardı. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 166. Bu sırada Defterdar'ı sevmeyen Boyalı Mehmet Paşa, merkezi otoritenin kimler tarafından acizleştirilip, mafyoz toplum yapısının bir parçası haline nasıl dönüştürüldüğünü olanca çıplaklığıyla kanıtlayan bir davranışta bulunuyordu. Boyalı Mehmet Paşa herkesin içinde sadrazama, devletlu, bu adamı daha ne kadar siyanet edeceksiniz? Geçen de Mehmet Paşa'yı vezir iken verdiniz. Bu bir Defterdar'dır. Verip fitneyi def edin diyordu. Ancak orada bulunan kazasker yüksek sesle "Bu divan Yezid divanı mıdır ki Al Resul'ün başı burada pamal olsun?" diyerek bağırıyor ve boyalı Mehmet Paşa'yı susturuyordu. Hammer cilt 7, adı geçen eser sayfa 166. Bu sırada Yeniçeri ağası Hatt-ı Hümayun ile divana çağrılıyordu. Bütün yaya başılar, Yeniçeri çavuşları neferlerle birlikte çarşıları dolaşıyor, esnafı uyararak isyandan uzak durmalarını söylüyorlardı. Buna karşılık saray duvarları seyircilerle dolmuş bulunuyordu. Tartışma ve görüşmeler ikindi vaktine kadar devam ediyordu. Bir aralık kapıcılar ilerideki seyircileri dağıtmaya çalışırken "Bre urun" diye bir ses yükseliyordu. Bu sesi padişahtan gelen emir zanneden divan personeli ve mutfak hademeleri ellerine geçirdikleri odunlarla, bahçe parmaklıklarıyla, mutfak aletleriyle sipahilerin üzerine hücum ediyorlardı. O sırada saray mutfağına odun getiren arabalar da yolu kapatmış bulunuyordu. Ortaya çıkan arbede sırasında 357 kişi hayatını kaybediyordu. Bunlar defin olmayıp laşeleri, yani leşleri, denize atıldı. Hammer cilt 7, adı geçen eser sayfa 166. Nihayet Yeniçeri ağası olay yerine geliyor, seyircileri dağıtıyor, yol açılıyor, divan halkı yerine dönüyordu. Padişah asilerin cezalandırılmasından memnun oluyor ve Siyavuş Paşa'ya hilat veriyordu. Ancak Sultan 3. Murat yeni karışıklık ve ayaklanmalardan korkuyordu. Bu nedenle her şeye rağmen sipahilerin ulufesi dağıtılıyor, 3 defterdar azlediliyor, 2 gün sonra Sadrazam Siyavuş Paşa da görevden alınıyordu. Yerine Sinan Paşa sadrazam yapılıyordu. Buna bağlı olarak pek çok görevlinin yeri değişiyor, yeni atamalar yapılıyordu. Yeniçerilere gelince, ilk kez divanı basarak ricalin kellesini alan ve bu yoldan nüfuzlarını belirgin bir şekilde arttıran Yeniçeriler, elde ettikleri bu otoriteyi yönetime adeta ortak olarak değerlendirmek ve derinleştirmek eğilimine giriyorlardı. Nitekim bunun bir göstergesi olarak Boğdan Beyliği Voyvodalığına istedikleri bir şahsı tayin ettirmeyi başarıyorlardı. Aron adlı bu şahıs bir Boğdanlıydı ve seyislikten boyarlığa yükselmiş bulunuyordu. Aron son derece cömert davranarak, rüşvet ve armağanlar dağıtarak ocaklıların hoşnutluğunu ve desteğini kazanmış bulunuyordu. Bu şahıs 1592 yılının Mayıs ayında Boğdan tahtına oturuyor fakat bir süre sonra taahhüt ettiği vergileri merkezi otoriteye ödemiyordu. Nitekim bir yıl geçmeden Kapucubaşı'nın girişimiyle azlediliyor ve İstanbul'a getiriliyordu. Ancak Aron ile mafyos ilişkiler içinde bulunan Yeniçeriler bu durumu kabullenmiyor, korumaları altındaki adamlarına yapılan muameleyi hazmedemiyorlardı. Kendilerini bunca zaman memnun etmiş bir şahsın bu kadar kısa bir süre içinde böyle bir muameleye maruz kalmasını haksızlık olarak nitelendiriyorlardı. Nitekim bunların homurdanmaya başlamaları ve tehditler savurmaları divan üyelerini ürkütüyor, bunun üzerine Aron yeniden Boğdan Voyvodalığına gönderiliyordu. Ancak Voyvoda Aron bir süre sonra İstanbul'daki borçlarını ödemek gerekçesiyle, ki bu borç kendisini oraya tayin ettiren Yeniçerilereydi, yanına 3 milyon akçe alarak tekrar payitahta geliyordu. Voyvoda paralarıyla birlikte Galata'ya yerleşiyor, burada gizleniyordu. Yeniçeriler Aron'un kendilerine riyakarca davrandığını, Galata'ya çekilerek gizli bir yaşam sürdürmesinin arkasındaki nedenin kendilerine karşı işlediği bir suçtan kaynaklandığını ve yanlışlar yaptığını düşünüyorlardı. Oysa Aron elde ettiği makamlar karşılığında Yeniçerilere diyet ödemekten bıkmış ve bir kenara çekilmiş bulunuyordu. O kimseye haraç ödemeden sakin bir yaşam sürmek istiyordu. İnzivaya çekilerek zorbalardan yakasını kurtarmayı, servetiyle de refah içinde yaşamayı planlıyordu. Ancak Yeniçeriler gerçek amacının başka olduğunu ileri sürerek Aron'un evine hücum ediyor, servetini yağmalıyor, deli lakabıyla anılan Pierre Aron'u balık pazarında idam ediyorlardı. Hammer cilt 7, adı geçen eser sayfa 167. Birbiriyle bağlantılı olan bu olaylar daha 16. yüzyılın sonundan itibaren Yeniçeri Ocağı'nın ne denli mafyos bir anlayışa sahip bulunduğunu ve bu anlayışı ne denli mafyos eylemlere dönüştürdüğünü ortaya koyuyordu. Yeniçeriler bir yandan toplantı halindeki divanı silahlı basarak haklı veya haksız defterdar ile beylerbeyini padişaha öldürtüyor, istedikleri icraatlere tehditler savurarak ve baskı tesis ederek yaptırıyorlardı. Buna rağmen cezalandırılmıyor, hemen ardından da aynı yasa dışılığı yapan sipahilere karşı sureti haktan, yani yasalardan ve yasa koruyuculardan görünerek karşı çıkıyorlardı. Yeniçeriler bunlara merkezi otorite ile bütünleşerek karşı çıkıyor, fütursuzca güç kullanıyorlardı. Yani bir süre önce yasa dışı işleri kendileri yapıyor, daha sonra yasaların ve düzenin koruyucusuymuş gibi davranabiliyorlardı. Zafiyet ve çöküntü içinde çaresiz kalan Sultan Halife, Yeniçerilerin sergilediği bu çifte uygulamayı kabullenmiş görünüyor, bununla da kalmayarak otoritesini kısmen onlarla, yani zorbalarla paylaşıyordu. Sipahilere karşı devletten yana görünen Yeniçeriler bir yandan bunun diyetini padişaha ödeterek Boğdan'a Voyvoda tayin ettiriyor, diğer taraftan da Voyvoda tayin ettirdikleri için Pierre Aron'dan diyet rüşvet alıyorlardı. Bu tam anlamıyla ocakların mafyos anlayışını ve mafyos davranış biçimini yansıtıyordu. Mafyalaşan Yeniçeriler bununla da yetinmiyor, kurban durumuna soktukları Voyvoda'yı yine mafyos bir uygulama ile Galata'ya getirerek gizlenmesine önce göz yumuyor, sonra yine aynı ikiyüzlü anlayışla malını mülkünü yağmalayıp öldürebiliyorlardı. İşte onları eşkıya, haydut ve çeteciden ayıran da yine bu davranış ve eylemleri oluyordu. Haydut, eşkıya veya çeteci yol kesip yağma yaptıktan ve cinayet işledikten sonra yasallaşma çabası göstermiyor, yasa dışı yaşamaya devam ediyordu. Buna karşılık Yeniçeriler tüm bu kanlı ve yasa dışı ayaklanma ve eylemleri gerçekleştirdikten sonra yine de padişahın makbul, muhteber ve kendilerine ulufe ödenen kulları olarak, üstelik de düzenin koruyuculuğunu yaparak yasal zeminde saygı görüyor, yaşamlarını hiçbir şey yapmamış gibi sürdürebiliyorlardı. Mafyalaşan ve gözleri ekonomik çıkarlarından başka bir şey görmeyen bu taife-i Bektaşiyan'ın ulufe dağıtımı sırasında çıkardığı bu ve benzeri kanlı olaylar, eylemler hem Sultan Halife'nin hem de ricalin gözünü iyiden iyiye korkutuyor, yüreklerini adeta ağızlarına getiriyordu. O denli büyük bir korku yaratıyorlardı ki çorbaların içilip içilmemesi, hatta iştahlı mı iştahsız mı içildiği, akide şekerin akidesi gibi ritüellerle Yeniçerilerin nabzı tutulmaya çalışılıyordu. Ulufe dağıtımı kazasız belasız tamamlanırsa kurbanlar kesiliyor, hilatlar ve armağanlar dağıtılıyor. Kısacası koskoca Sultan Halife'nin o günü bayram ilan etmemesi eksik kalıyordu. İşler yolunda gitmezse zaten ortalık karışıyor, kelleler kesiliyor, kan gövdeyi götürüyor, devletin payitahtı adeta savaş alanına dönüyordu. Padişahın ve ricalin ulufe dağıtımı gibi rüyalarına girerek uykularını kaçıran ve devlet yönetimini adeta bir karabasana çeviren diğer bir akçeli sorun da cülus bahşişi oluyordu. Osmanlı padişahlarının ölmesi veya hal edilmesi, yani tahtın indirilmesi üzerine saltanata gelen yeni hükümdar tarafından askerlere ve bürokratlara verilen armağanlara cülus bahşişi deniyordu. Yeniçerilerin ulufesine yapılan zamma terakki deniyordu. Tahta çıkan yeni padişah cülus bahşişi olarak ayrıca terakki de veriyordu. İşte tarihte cülus bahşişi namını alarak her padişah değiştikçe hazineler boşaltmaya sebebiyet veren, askeri siyaset ve idareye karıştıran, hazinede kudret olmadığı zamanlar vekayı ifacıya zuhuruna sebep olan, Yeniçerilere asker sıfatı celilesini zayi ettirip zorba sıfatı zemzimiyesini verdiren ve nihayet Yeniçerileri imha ve ilgaya Sultan Mahmud'u mecbur eden şey bu cülus bahşişi ünvanlı para meselesidir ki Fatih'in verdiği şu 10 kese akçe ile başlar. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü Cilt 1 M. Zeki Pakalın MEP Sayfa 313 Maliye Nazırı Abdurrahman Bey'in Tarihi Mali adlı eserinin 82. sayfasına dayandırılarak. Padişahların gönüllü olarak cülus bahşişi uygulamasını başlatmaları ve geleneğe dönüştürmeleri elbette ki söz konusu değildi. Bu ad altında yapılan ve gelenekleştirilen ödemeler tamamen Yeniçeriler tarafından kaba kuvvete başvurularak zorbaca bir yaklaşımla başlatılıyor ve yine zorla kaba kuvvet kullanılarak gelenekleştiriliyordu. Dahası ödenecek paraların miktarını bile zorla ve adice pazarlık yaparak kendileri belirliyorlardı. Bu zeminde verilen armağanlara cülus bahşişi denmesi bile yanlış bir söylem oluyordu. Bunun aslı cülus haracından başka bir şey olmuyordu. İşte, Ali Osman tahta geçemez, meğer kul kılıcı altından geçe. Yani Osmanlı hanedanının mensupları Yeniçeri kılıcı altından geçmeden tahta çıkamaz anlamına geliyor. Sözü buradan kaynaklanıyordu. Bu ifadeye göre hanedan üyesi padişah adayı ya istenen haracı ödedikten sonra tahta çıkabiliyor ya da haracı ödemiyor ve Yeniçeri kılıçları tahta giden yolu kapatıyordu. Cülus bahşişinin başlatılması ve geleneğe dönüştürülmesi uygulaması tam bir kalenderi ahlak anlayışı ve yöntemleri çerçevesinde gerçekleşiyordu. Kalenderiler nasıl ki dilenmeyi önce Hint melamet anlayışındaki fakir zeminine dayandırıyor, daha sonra da soysuzlaştırarak sırasıyla profesyonel dilenciliğe, soyguna ve en sonunda da zorbalığa dönüştürüyorlarsa, Yeniçeriler de cülus bahşişini önce gönüllü verilen bir armağan olarak alıyor, sonra gelenekselleştirerek müktesap hak haline getiriyor, bilahare zorla topluyor ve nihayet ya para ya kelle dayatmasına dönüştürüyordu. Yeniçeriler bütün akçeli işlerinde aynı mafyos yöntemi ve taktiği uyguluyorlardı. Cunus Bahşişi kimi tarihçilere göre Fatih Sultan Mehmet tarafından, kimilerine göre de Yıldırım Bayezid'in tahta çıkışı sırasında verilmeye başlanıyordu. Aslında Cunus Bahşişi daha önceki zamanlarda İslam devletlerinde ödeniyordu. Bu saltanata geçen hükümdarın özel muhafızları olan kapı kullarının maaşlarına zam yapması ve bahşiş dağıtması şeklinde oluyordu. İddiaya göre Osmanlı Devleti'nde ilk bahşişi 1389 yılında Yıldırım Bayezid veriyordu. Kosova sahrasında hükümdarın savaş meydanında şehit edilmesi üzerine tahta çıkan Sultan 1. Bayezid hem Kapıkule askerlerine bahşiş dağıtıyor hem de ulemayı ödüllendiriyor, armağanlar veriyordu. Ancak bu devlet geleneğine giren bir uygulama olmuyor, münferit kalıyordu. Nitekim Sultan 2. Bayezid zamanına kadar devlet arşivlerinde bu konuda bir kayda rastlanmıyordu. Ancak Fatih Sultan Mehmet ile Yeniçeriler arasında ciddi bir bahşiş sorunu yaşanıyor ve bu olay şöyle cereyan ediyordu.